İhtiyar Heyeti,
İhtiyar Heyeti
Radyo Karavan'da,
Radyo Karavan
başlıyor, başlıyor, başlıyor. Akşamlar. Radyo Karavan'da İhtiyar Heyeti programındasınız. Ümit.
Çakmak sesi, çakmak sesi çıkartalım mı usta?
Al çakmak vereyim ben sana bir sigaranı da yak şöyle. Hmm. Ben de yakayım.
Yak yak.
Usta bu hafta gene yarım yamalak maç seyrettik ya. Bu dekoder mekoder yeni dekoder çıkmış bir tane hayırlı olsun vatana millete.
Tabii.
Neydi?
TV bu.
Ha TV bu. Şimdi tabii. Ne var hayatımızda? Digitürk, D-Smart, TV bu.
Bir de şey var, kablolu TV'nin tele dünyası var.
Tabii onlar var da işte hani maç seyretmek için 3 tane lazım şu anda. Yakında herhalde gökteki uydu kadar, uzaydaki uydu sayısı kadar evde dekoder olacak yani.
Ne güzel iş değil mi usta? Evet. Çok şahane bir iş aslında.
Yani böyle saçma havadaki, şey mi olur ya?
Havadaki radyo yayınını, televizyon yayınını herif sana satabilmek için bir tane kutu satıyor abi. Bak ne güzel iş aslında ya. Hava satıyor herif ya. Ciddi hava satıyor sana aslında. Senin onu normalde dekodersiz seyredebilmen lazım değil mi? Televizyon yayını çünkü havada var. Binlerce yayın var. Herif onu sana satıyor. Abi çok güzel işler bunlar. Bak şey de güzel iş.
Hayır bir de şey olsa hani bizim takımlar öyle Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Ligi finali falan oynasak anlayacağım da. Ama zart diye zaten ilk turda, ikinci turda gidiyoruz. Yani niye alacağız biz bunu? Hep elimizde patlıyor bunlar.
Söyleyeyim mi niye alacağız?
Söyle.
Aç tavuk kendini dara ambarında zannedermiş. Olduğu için alacağız abi.
Yani bize nasıl güzel koyuyorlar onu mu seyretmek?
Hayır hayır onu için değil abi. Biz kendimizi bir bok zannediyoruz ya. Hani bizim her şeyimiz önemli. Futbol takımlarımız da sporumuz da önemli. Hikayemiz bu abi. Aslında hiçbir önemi olmayan takımlara sahibiz. Sporda hiçbir başarımız yok ama o bize sanki bizim takımlarımız önemliymiş gibi pazarlanıyor abi. Hikaye bundan kaynaklanıyor. Yoksa başka bir durumu yok ki. Ne olacak ki başka? Niye abi mesela bende yok. Bende evde şey var işte. Kablolu televizyon var.
Canım sen niye alacaksın zaten? Bende var.
Yok ya velev ki almıştım zamanında. Almış olsaydım.
Sıklaşıyoruz zaten. Ha. Sıkla haberleşebiliyoruz seninle yani.
Abi güzel işler. Bak bu işler şahane işlerdir. Mesela bana deseler ki Türkiye'deki hangi müesseseyi sana vereceğiz, memnun olursun, veriyoruz abi sana deseler ben şeyi alırım abi, direkt Türkcell'i alırım abi, kafadan Türkcell'i alırım
abi. Tabii abi yani.
Çünkü niye? Şimdi gidip de otomobil firmasını veya bilmem imalat yapan firmayı niye alayım abi? Orada bir sürü adam çalıştır, onlar ham madde al, yarı mamul al, onu yaptır, pres yapılsın, bilmem ne yapılsın, sonra yapılsın, arıza çıksın, servise gitsin. Öyle bir şey yok abi. Alırsın babacım temiz temiz Türkcell'i, hava satarsın millete abi. Ortalamada kaç para geliyordur abi herhalde? Türkiye ortalaması nedir? Bir
50 lira vardır.
Servis al. 50 lira vardır abi yani. Düşün. İşte 20 milyon abonesi olsa...
35 milyon var diyor ya.
Ya onlar hep tıraş abi. Onlar palavra rakamları. Onlar abi, şey takımların milyon. Taraftarlık rakamları gibi. İşte 50 liradan hesap et abi. 20 milyon tane abonesi olsa herifi. 50 liradan hesap et abi sen. Darphane gibi ya. Ha darphaneden de iyi hatta yani. Darphane çünkü bir sürü kriteri var.
1 milyar lira yapar.
İşte 1 milyar
lira. 1 katrilyon lira.
Ha. İşte düşün para. Abi. Düşün abi aynen. Yani. Paranın güzelliğine bak. Ne o işte 3 tane direkt dikeceksin. O şey yapacaksın orada. O yayını yaptıracaksın işte.
Ya işte yaptı. Esas ana yatırım bir kere yapılan bir ana yatırım var.
Tabii.
Ondan sonra sadece iyileştirme var.
Ha, yani. İyileştirme var tabii. İşte gitmedikleri bölgelere gidiyorlar. O tekrar neydi onların adı?
Baz istasyonu.
Ha baz istasyonu işte. Yansıtıcı işte.
Tamam da şimdi mesela geliyoruz burada. E5'ten giriyoruz Haramidere'den bizim buraya girerken. Kesiliyor orada telefon.
Tabii. Oradan oraya aktarıyor ya.
Kesiliyor işte telefon. Konuşamıyoruz.
Hücresel telefon o demek ya zaten.
Hani senin yüzüne kapatmış gibi oluyor mu?
Ha evet. Güzel işler abi. Bak bu işler şahane işlerdir abi. Tam bizim Carlos'a göre işlerdir. Bak bu işler şahane, güzel, 10 numara işlerdir abi. Telefonlarımızın sesini lütfen kapatalım birader.
Telefonun sesi kapalı da şey hani işte akşam ne yemek yapalım diye soruyorlar da.
Abi artık o kadarını bilemeyeceğim ben yani. Bize sormuyorlar vallahi.
Ne yiyelim akşama? Neyse. Ya bu işte bunu aslında bir nizama koymaları gerekiyor. Yani devletin bunu bir düzene koyması gerekiyor bu tip şeyleri.
Ya kardeşim düzene koysun tamam eyvallah da sen önce kendini bir düzene koy. Sen başlangıçtaki parçanın anonsunu yaptın mı?
Ya yapmadık da yaparız onu. Biraz
ne merak, biçim radyocusun
biraz
kardeşim
meraka,
sen?
Merak şey yapalım.
Olur mu
İnsanlardan
ya?
Meraklandıralım biraz insanları. İlk şarkımız tabii giriş şarkımız Anita Ward'dan Ring My Bell'dı.
Evet. 1979 tarihli. Şahane.
Güzel şarkıcılarım yani. Ben biliyorsun ya severim işte, öyle. Atonal müzikçi değilim ben.
Ya atonal müzik abi. Atonal müzik şahanedir. Bak ben mesela şey sevmem hiç. Blues denen müzikten nefret ederim abi ben. Çünkü hepsi aynıdır biliyor musun? Ya işte biz de hasbelkader bir bas gitar çalıyoruz bilmem ne ya. Abi hiç provasız her blues grubunda çalabilirim abi.
Sana espri yaptılar mı hiç bu bas gitarla ilgili?
Tabii bana bası verdiler tabii. Blues olur mu ya? Oo, çok eski espridir ya. İşte Şafak gitar çalıyor. Filanca davulda bana da bası verdiler abi.
Ya böyle nasıl değil mi?
Çok güzel espri. Rahmetli peder şey yapardı böyle esprilerde ha ha ha yapmazdı da garç garç garç yapardı.
Niye?
İşte hani kötü espri için garç garç garç garç yapardı.
Peki ya şey dedim ya, devletin bir şey yapması lazım. Sen şimdi gene bana orada iteledin konuyu da. Hani bu devlet politikaları, şimdi devletin hani ana görevi nedir? Eğitim, sağlık,
güvenlik. İşte şey, yol yapma, baraj yapma, su temin etme, ha, elektrik yap, işte getirecek falan filan işte. Temel ihtiyaçları görme.
Yani temel ihtiyaçlar aslında.
Tabii insan temel ihtiyaçları için kurulmuş bir şeydir devlet yani abi.
Biz de bunun karşılığında işte çalışanlar, ücretli çalışanların maaşlarından kesilen vergiler veya işte tabii, ticaret yapanlar da kazançları üzerinden bir vergi veriyorlar. Bunların evet, sağlanması. Yani bu toplanan paranın aslında doğru bir şekilde organize edilmesi. Devletin görevi bu.
Tabii. Yalnız kapitalizmin son dönemlerinde dolaylı vergiler diye vergiler çıktı. Dolaylı vergi. Şimdi dolaylı vergi, dolaylı vergi nedir biliyor musun abi? Ben senin yalan dolu hayatını nokta nokta noktadır yani. Anladın mı? Ben senin yalan dolu hayatını, dolaylı, abi bir vergi eğer dolaylı vergiyse bil ki orada sen düdükleniyorsun demektir abi. Dolaylı vergi. Hani verginin vergisi. Bak bizde vardır mesela. Hani şeyde lüks tüketim malı derler. Mesela işte buna.
Üstüne bak şimdi burada fatura var.
Tamam, lüks tüketim malında.
Şurada fatura var. Lüks tüketim malı falan değil abi. Sen lüks tüketim diyorsun da. Lüks tüketim falan değil bu. Bu cep telefonu faturası, tamam mı, var burada. Cep telefonu faturasına bakıyorsun. İşte evet, ne ödüyorsun? Bir tane şey ödüyorsun. KDV ödüyorsun.
Evet.
Tamam mı? Bir de buna ekliyorsun arkasından
özel iletişim vergisi.
İletişim vergisi.
Tabii, dolaylı vergi işte.
Veya işte önce özel iletişim ekliyorsun %25, sonra KDV ekliyorsun falan. Hani bir yerde verginin vergisini ödemiş gibi.
Tabii. Özel tüketim vergisi var.
Ya bu
özel iletişim vergisi. Bak işte özel, bak hep bak ne güzel değil mi abi?
Özeli gördün mü kaçacaksın tabii, belki tabii, yani.
Kaçacaksın. Nereye kaçacaksın abi? Bir yere kaçacak halimiz yok. Özel, bak özel olduğu zaman çok şahane bir vergidir abi o. Yani o şey demek aslında. Baba ben sizi düdüklüyorum ha, bak haberiniz olsun demek. Özel, özel tüketim vergisi. ÖTV, şahanedir. O onun bir şahane olayı da hangisiydi? Sen onu benden, vergilendirme hikayesini benden daha iyi biliyorsun. Mesela hani otomobilde önce KDV'yi koyup sonra ÖTV'yi koyuyor değil mi? Yoksa önce ÖTV'yi mi koyup sonra
KDV? Önce ÖTV sonra KDV.
Oo,
çünkü
çok güzel iş
KDV,
işte
KDV matrahını, önemli olan KDV matrahını arttırmak.
Tabii. Şimdi KDV %18 ama %60 küsür arabanın vergisi var.
İşte sen de şeye bakmıştık ya, bu araba fiyatları
hatırlıyorsun. Tabii, tabii. Tabii abi.
En basit ya, bırak o kadar lüks arabaları falan bırak yani. Benim lüks, aldığım lüks bir tane, benim bir tane aldığım araba vardı işte, küçük kırık bir araba.
En küçük.
Faturadaki rakam 2007'deki fiyatı 13.300 lira mıydı neydi? Ödediğim para 28.800.
Tabii abi.
Arabaya.
Çok güzel. Orada çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi adam o arabayı yapmak için bir sürü işte mühendislik bilmem ne şunu bunu falan filan yapıyor. Sen sadece vergiyi alıyorsun.
Biz
abi,
niye araba üreteceğiz ki Türkiye'de?
Tabii canım, hiç gerek yok.
Ki. Daha
hiç
çok para kazanıyorsun zaten.
Hiç gerek yok abi, araba niye üreteceksin? İşin hammallığını niye yapacaksın abi? Prestij. O prestijleri bitti zaten abi. Atağların Üsküdar'ı geçti. Senin yaptığın araba dünyada zaten kimse satın almaz. Otomobilden bahsedersek yani hep iş geliyor benim konum olduğu için otomobile dayanıyor ama yok öyle bir şey canım. O palavra işler yani onlar. Araba yapalım da bilmem ne yapalım. Hiç ne gerek var abi, sen zaten vergi alıyorsun ya. Senin nüfusun zaten 77-78 milyon. Otomobil sayısı da belli. Herkesten ha, o özel tüketim vergisini KDV'yi alıyorsun. Bir de motorlu taşıtlar vergisi var. Bir de onlara da alıyorsun yani. Onu tabii zaten alacak yani.
Her sene ödüyorsun onu işte.
Tabii. Ocak çok güzel Temmuz işler ayında. Ya bunlar. Çok şahane işler yani.
Benim zaten anlayamadım. Hani yani vergilerin çoğunu anlayamıyorum da şeyi de anlayamıyorum ben. Bu motorlu taşıtlar vergisi mevzusunu da anlayamıyorum. Hani benden bir dünya vergi alıyorsun alırken ben bu arabayı.
Evet.
Bir de her sene motorlu taşıtlar vergisi.
Onu kullandığın için alıyor senden.
Arabayı kullandığın için
tabii
alıyor.
Peki. Senden kullandığı için.
Birini satın aldığın için alıyor.
Evet.
Diğerini de sen satın aldın. Peki kullanmayacağım ben bu arabayı, evin önünde tutacağım.
O zaman metodu var. O işin metodu var abi. O zaman şey yapıyorsun, plakayı dondurabiliyorsun. çekme belgesi diyorlar. Çekme belgesi düzenliyorsun. Ondan sonra trafikte yapılıyor bu işler. Trafiğe gidiyorsun. Diyorsun ki ben bu arabayı kullanmayacağım kardeşim. Bu arabanın vergisi, sigortası, muayenesi işlemesin. Ama trafiğe çıkartamıyorsun tabii. Plakanın bir tanesini iade ediyorsun galiba arıyor. Hani arabada ön veya arka plakanın bir tanesini senden istiyorlar. Ondan sonra onu iade ediyorsun abi. Arabayı kullanmıyorsun. Arabanın vergisi işlemiyor. Var ya, yöntemlerimiz var yani.
Peki bu motor taşıtlar vergisini yatırdığımız zaman bu para nereye gidiyor? Yani karayollarına mı gidiyor? Çünkü arabayı kullanıyorum, hani bir yol
abi
kullanıyorum.
Şimdi bak, medeni ülkelerde vergilerin nereye gittiği konusunda komisyonlar kurulur. Hani senatolar varsa senato komisyonları kurulur. Yoksa parlamenter sistemse meclis komisyonları kurulur ve bu komisyonlar bu işi denetlerler. Zaten bunu denetleme mekanizmalarının içinde zannediyorum Sayıştay da var. Hani bizim Sayıştayımız da aslında bunu denetleyebilir.
Evet evet, Sayıştay raporları falan
diyorlar. Tabii Sayıştay. Zaten. Şimdi abi işlevsiz devletlerde, anladın mı, bizimki gibi, burada bunun denetlemesine müsaade edilmiyor. Yani muhalefet veya halk tarafından bu işin denetlenmesi söz konusu değil. Mümkün de değil zaten. Kimse denetleyemez yani bunu. Hani ben otomobillerden aldığım vergiyi istediğim yere harcarım. Savunma harcamalarını harcarım. Ondan sonra yol yapımını harcarım. Veyahut da ne bileyim işte kamu için araç satın alırım. Ondan sonra işte baraj yaparım. Bilmem ne yaparım. Şunu yaparım, bunu yaparım. Hatırlamıyor musun abi şeyi? 99 depreminde bir tane bir geçici bir vergi koydular.
O kalıcı oldu ya zaten.
Sonra tabii tabii.
Özel iletişim vergisi işte orada.
Tabii işte. Oradan abi o paraların nereye gittiği belli olmadı işte hiçbir zaman. Abi hiçbir zaman belli olmadı ki zaten ülkede. Bizim ülkemizdeki sistemde o paraların nereye gittiği hiçbir zaman bilinemedi ki. Onun için kovulamayacaksın abi.
Yok, onun şeyi de var ama zaten. Mesela işte bir bütçe yapılıyor ya. Bütçede de en son şöyle güzel bir laf koyulur. İşte fasıllar arası aktarma yetkisi diye bir şey vardır. Yani nedir bu? İşte şeyin bütçesine ben ne diyorum işte nedir? İçişleri Bakanlığı bütçesi işte 1 lira. İşte bunun kalemlerini, harcama kalemlerini şunlar şunlar diye yazarsın. Hı. Tamam mı?
Ama onun girdisi nerede abi?
Tamam işte girdi işte zaten o vergiler falan geliyor ya. O diyor ki işte toplayacağımız vergi bu. Vergiyi de biz böyle böyle kullanacağız hani bütçe yapılırken. Ama en sonunda da şöyle yerleştiriyor onu. Fasıllar arası aktarma yetkisi var. Hı,
tamam.
İşte yani. Tamam, ben onu yapmam. İşte ambulans almam da diyor.
Ya ben onu istediğim diyor. Yere harcarım diyor işte abi. Ben halkın vergisini istediğim yere harcarım diyor. İşte bu kadar basit abi. Zaten sabahtan beri anlatmaya çalıştığımız mevzu da o zaten. Sen dedin ki devlet politikalarını kimler belirli? Devlet politikalarını bir zamanlar sanayiciler belirlerdi. Hani memlekette sanayi varken sanayiciler belirliyor derlerdi bize. Yani öyle bir şey vardı, tevatür vardı. Şimdi devlet politikalarını abi hesapta parlamenterler belirliyor. Parlamenter dediğin adamın herhangi bir şey yok. Milletvekili seçilmek için ilkokul mezunu olmak yeterli oluyor değil mi? Öyle miydi?
Yeterlidir herhalde.
Ha, ilkokul mezunu olmak yeterli oluyor. Şimdi abi hiç dünya görüşü olmayan bir adamın devlet politikasını belirlemesi diye bir şey söz konusu olabilir mi abi?
Ya bürokratlar gerçi yapıyor bu işi.
Abi işte bürokrat ama bürokratı emre veren seçilmiş adam. Orada seçilmiş adamı onun için koyuyorsun sen oraya. Bürokrat tabii ki işini yapıyor. Onların, devletlerin planları var işte. 5 yıllık, 10 yıllık planları var. O planlar işliyor ama sen o planları icabında sekteye uğratabiliyorsun, durdurabiliyorsun. Çünkü sen seçilmiş adamsın. Geliyorsun oraya bakan olarak herifin başına. Ondan sonra herife bunu yapmayın, bunu yapın diyebiliyorsun yani. Bunun da denetleme mekanizması yok. Yok yani. Onun için abi devlet işlevini görmez hale getirildi artık. Yani bizim ülke için söylemiyorum abi. Dünyada birçok ülke için böyle. Yani hani ben bizim kendi ülkemizi tabii ki eleştireceğim yani. Ama dünyanın birçok ülkesinde böyle. O denetlemeler halkla paylaşılmıyor. Edilmiyor. O paralar nereye gidiyor? Ne kadar para geliyor? Kimse bilmiyor yani. Böyle şeyleri kimse bilmiyor ki abi. Devlet politika. Onun için devlet işlevsiz hale getiriliyor. Devlet neden vardır? Devlet vatandaşının hayatını kolaylaştırmak, hayatını iyileştirmek, işte çocuğuna eğitim vermek, halkına sağlık hizmeti vermek, işte canını korumak, malını mülkünü korumak için vardır, oluyor. Ama bu işler en sonunda paraya dayanınca abi, o zaman devletin bir işlevi kalmıyor ki. Şimdi anarşizm mevzusu var. Biliyorsun anarşizm.
Dur ona geçmeden önce bir şey daha söyleyeceğim ben. Şimdi bir de bu dokunulmazlık mevzusu var. Seçildiğin zaman dokunulmazlık. Tabii. Şimdi seçilen halkın içinden doğru mu?
Evet.
Seçen halkın, halk seçiyor.
Evet.
Peki halkın seçtiği bu kişi niye dokunulmazlığa sahip oluyor?
Geçen programda ne söyledik abi? Biz oylarımızdan kral veya padişah seçiyoruz dedik. Yani bir sürü padişahlar, bir sürü krallar seçiyoruz dedik. Öyle değil mi? Bunun böyle olması da normal değil diye söylemedik mi abi? Geçen programda bunu söyledik.
Söyledik.
Biz seçerken bize hizmet etsinler diye adam seçmiyoruz. Bizim ağzımıza sıçsınlar diye aslında adam seçiyoruz biz farkında olmadan. Anladın mı abi? Hikaye bu, bundan ibaret yani. Başka bir açıklaması yok ki bunun. Şimdi sen eğer bir, işte bir milletvekiline yolda görüp de kardeşim ben senin hizmetlerinden veya bakana diyebiliyor musun? Ben senin yaptığın işlerden memnun değilim abi. Ben sana oy verdim ama sen sıçtın batırdın diyebiliyor musun abi? Diyemiyorsun değil mi? Polis seni alıp içeriye atıyor. O zaman işte o işin ismi demokrasi olmuyor abi. Demokrasi böyle bir şey değil çünkü. Demokrasi çok açık. Açık ve çok sonsuz bir şey abi. Özgürlük denen şey sonsuz çünkü. Hani bir takım sınırlar olmakla beraber sonsuz şeyleri, bir alanı var. Fakat bu şekilde olmuyor ki demokrasi. Yani işte bakana laf söylüyorsun, alın lan şunu içeri diyor. Alıyorlar, senin hakkında işlem yapıyorlar, mahkemeye çıkartıyorlar. İşte içeri atabiliyorlar veyahut da ne bileyim işte denetimli serbestlikle serbest bırakıyorlar. Bilmem ne şudur budur. Sen seçtiğin adamı eleştiremiyorsun abi. O zaman olmuyor ki. Demokrasi oluyor mu? Öyle değil mi?
Öyle.
İşte ben dedim ya işte anarşizm. Anarşizm nedir abi?
Dur anarşizme geçmeden önce şarkı çalalım bir tane.
Çalalım abi.
Kendi Dalfır'dan My Funk'ı çalıyoruz.
Funk'idir abi. Çok şahanedir. Kendi Dalfır'ı sen gördün mü abi nasıl bir tip oldu?
Yok görmedim.
Abi aşağı yukarı benim yaşlarda falandır böyle. 50 yaşları civarı falandır o. Hatta belki benden 1-2 yaş bile büyük olabilir. Aç bak abicim Google'dan nasıl bir tip olduğunu. Çok acayiptir. David Sanborn ekolünden gelen bir saksafoncudur ve David Sanborn kadar da çalar yani. Onu söyleyeyim. My Funk, Funky'dir. O müzik de güzeldir. Dinleyelim hep beraber.
Say what? And all it means to me, somehow she always bring out the beast to me. That's why they claim to be releasing me as a living off of all of my royalties. Ain't exactly so sufficient to see, thinking they could take me, but obviously they don't really know my history. I put them back in a position of submission. I miss my funk ain't your funk, ain't your funk ain't mine.
Hey,
oh, oh. Your funk ain't mine. It's just a different design.
fun and your fun in mine. Ain't mine either. It's just a different design.
Talk to me, Kenny. Oh, woo.
Come on. Come on.
Radyo Karavan'da ihtiyar heyeti devam ediyor. Anarşizm demiştin. Evet. Ben de kesmiştim. Dur dedim dayımın evladı. Bir şarkı çaldım.
Dayım teyzemin oğlu. Ya usta işte anarşizm hep derlerdi ya eskiden. Anarşik misin sen lan? Anarşist bilmem ne. Anarşist işte bu herifler anarşist bunlar falan filan. Abi anarşist ne demek ki? Şimdi anarşistle teröristi birbirine karıştırmamak lazım yani. Anarşizm başka bir şey abi. Ne diyor abi? Tanımında ne diyor anarşizmin?
Şimdi ne diyor? Antik Yunanca'da an, sız olumluluk eki ve arkos yönetici sözcüklerinden türetilmiştir. Yöneticisiz anlamına gelir diyor.
Evet abi.
Toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan, çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir. Anarşizm her koşulda her türlü otoriteyi reddeder.
Evet abi. Otoritesiz yaşanır mı?
Yaşanır.
Yaşanır değil mi abi? Bu kadar basit abi bu iş. otoritesiz yaşanır. Şimdi oyumla kral seçeceğim abi. Seçmek istemiyorum abi. Anarşizm bu demek abicim işte. Seçmek istemiyorum ya, biz işimizi görürüz demek. Yani illa parlamento, demokrasi, işte parlamenter sistem, işte bilmem ne, bu olmaz, bunsuz olmaz falan. Abi olmaz, tamam, kağıt üstünde olmaz, biz de biliyoruz yani olmayacağını. Akıllı her insan bunun böyle olacağını bilir. Ama dünya küresinin üstünde yaşanan demokrasiler artık demokrasi mi? Yani lafta demokrasi, tamam, seçiyorum. Seçiyor muyuz? Seçiyoruz. Şeyde seçtik, seçtiler. Kuzey Kore'de seçim yapıldı abi. O zibidi var ya bir tane. Saçlar yandan işte.
Alabros.
He he. O zibidiyi de seçtiler abi. Bayağı seçiyorlar abi herifi. Kime oy vereceksiniz? İşte Chan Chin Yumin Yumo vereceğiz oyu. Tamam abi, ona veriyoruz. Veriyoruz, tamam, seçtik. Suriye Devlet Başkanı Esad. O da seçildi abi. Hitler de seçilmişti abi. Hitler seçilmişti, biliyorsun değil mi?
Ya işte her şey gelip dönüp dolaşıp şeye dayanıyor.
50 milyon yani kişiyi öldürdü usta. Senin, seçilip 50 milyon insanın ölümüne sebep oldu. 50 milyon.
Senin devletinin yönetim şekli ne olursa olsun, adı ne olursa olsun. Neticede bunların hepsi bir at. İster krallıkla yönetil, ister işte yani ütopik demokrasiyle yönetil. Hiç evet, fark etmiyor. Her şey gelip vatandaşın, o toprak üzerinde yönetilen vatandaşın yönetimden memnun olup olmamasına dayanıyor. Mutlu olup olmamasına dayanıyor. Evet. Hastaneye gittiği zaman hizmet alıyor mu? Eğitimini alabiliyor mu? İşte evine temel ihtiyaç maddelerini götürebiliyor mu? Bunların hepsi oluyorsa, adı ne olursa olsun hiçbir önemi yok aslında.
Yok tabii abi. Yok tabii, işte ben onu dedim ya abi geçen programda, işte krallık mesela. Ya işte bilirsin abi, kral ülkenin sahibi zaten yani. İşte babadan dededen sahip herif o ülkeye. Eğer herif hizmeti iyi veriyorsa, hani krallık da iyi bir şey olabilir. Yani iyidir demiyorum ama iyi bir şey olabilir. Böyle adil bir kral varsa başında, o ülkede gayet güzel de yaşarsın yani. Hiç öyle parlamentoya, şuna buna da ihtiyaç kalmaz. Yani halk temsilcileri olur. Çıkar herife kralın karşısına, işte çağırın abi der herifleri. Neden memnun değilsiniz kardeşim? Söyler işte herif. Şundan bundan memnun değiliz der.
Su kesintileri çok var.
Ha falan. Ondan tamam der. Ya notunu aldırır herif abi, yaptırır. O zaman o da olur yani. O niye olmasın ki? İlla böyle karmaşık metotlar uygulamaya gerek yok ki. Kaldı ki demokrasilerde denetim mekanizmaları çalışır. Politikacıyı denetleyen mekanizmalar vardır abi. Amerika'daki başkanlık sisteminde bile hem temsilciler meclisi var hem senato var abi. Öyle Obama öyle kafasına göre lan ben de tamam mı lan gidiyoruz falan öyle yapamıyor ki abi. Yok, temsilciler yok, meclisi var.
Orada senatosu var. Orada olması gerekiyor.
Tabii abi herhalde yani. Öyle olur mu abi? Ben yaptım oldu. Ben yaptım oldu. Kral yapıyor zaten abi.
O zaman krallık oluyor.
Ha işte. Monarşi işte. Tabii abi. Ben kral. Ya abi şimdi monarşiden tehlikeli rejimler var. Otokrasi var abi. Krallıktan daha fena. Çünkü hani seçilmiş herifi oraya gelip getirip şey yapıyorsun yani. Hem seçiyorsun hem kendine krallık kurdurtuyorsun herife. O zaman o otokrasi oluyor abi. Onun dediğinden başka hiçbir şey olmuyor ama herif seçilmiş oluyor. Onlar fena işler abi. Fena ya, rejimler. Yani.
Seçilmişlik şeyi de hep bana şeyi hatırlatıyor. Filmlerde vardır ya, sen seçilmişsin. Hmm. Kurtaracaksın bizi. Dünyayı kurtaracaksın.
Aynen. Hakikaten ha, öyle vardı değil mi? Şey, Matrix'te vardı ya abi.
Ya her tarafta var. Seçilmiş. Bu filmlerde hepsinde olur yani, bu kahramanlık dünyayı kurtaran filmlerde. Bir seçilmişlik geyiği gider yani. Alır başını gider.
Neydi o? Ne tavşanın peşinden koş falan.
Ha, Matrix'te neydi? Beyaz tavşan bir şey.
İşte ne bileyim işte.
Trinity'nin peşinden koş.
Tabii Trinity'nin peşinden koşarım ama çok fena koşarım usta. Tabii Trinity o döneminin peşinden yani.
Ya da o imajlı hali.
O döneminin nin sonuna N ve G koy. O döneminin. Ya baba işte o kağıt üstündeki sistemler sonunda bela getiriyor abi. Başa bela getiriyor yani. Sakat işler. Şey var ya, dur onu girelim. şurada önümde notlardan. Bu işte yapay zekanın dünyayı ele geçirmesi mevzusu. Yine insanın sonuçta gerizekalılığına bağlıyoruz ya bir işi. Şimdi işte robot yapıyor, bilmem ne yapıyor. Ya öyle bir tane dizi var, işte Extent diye bir tane dizi var. Orada işte uzaydan bir böyle virüs gibi bir şey geliyor. İşte o sonradan insan ürettiriyor, bilmem ne yaptırıyor falan filan. Ondan sonra melezler oluyor yani. Hani insan ve uzaylı melezi bilmem neler oluyor. Bunun için de devlet şeyler yapıyor, robotlar yapıyor. İnsan görünümlü robotlar yapıyor. Çünkü onlar hani telepatik olarak insanları etkiliyorlar melezler diye. Etkilemesin için böyle robotlar yapıyorlar. Fakat robotların bir planı var tabii. Baş bir bilgisayar var. Hepsi robotların oraya bağlı. Onlar insan bütün canlıları yok edip dünyaya hakim olmaya çalışıyorlar. Hikaye bu. Stephen Hawking'in konuşmalarında hep vardır bu mevzu. Okumuşsundur sen de. Geçenlerde bir başka bilim adamıyla beraber bir toplantı yapmışlar herifler. Herifin adını hatırlamıyorum öbürünün ya ama Stephen Hawking de varmış zannediyorum. Şey diyor, böyle giderse diyor, bu şekilde giderse, hani akıllı makineler hakikaten bilim kurgu filmlerindeki gibi dünyayı insanların elinden alabilirler diyor. İnsan neslini de yok edebilirler diyor.
Peki bu ana makine ne vaat ediyor diğer yan makinalara, yancı makinalara? Ulan diyor bakın geçirelim dünyayı ele, size sınırsız, hiç bitmeyen pil mi vereceğim diyor.
Ha yok abi öyle şeyler yok.
Bir vaatte bulunması lazım ama ana makinenin.
Sistem şöyle. İnsanın
çıkarcıyızdır ya.
İnsanın mantıksız, zarar verici ve virüs gibi yayılan bir şey olduğuna uyanıyor makine. Diyor ki bu insan diyor bu gezegeni zararı var kardeşim diyor. Bunları bizim ortadan kaldırmamız lazım diyor. Temel prensip bunun üstünden yürüyor yani. İşte bu herifler öyle diyorlar yani. Bu şekilde gider ve bir takım doneler de koymuşlar ortaya. Adamlar şey diyorlar. Makineye karşı da koyamazsın. Yani robot yaptın, insan boyunda robot yapıyorsun. Herifin gücü senin gücünün bin misli mesela. Kopartır kolunu kafanı yani. Eğer öyle bir isyan ederse sana. Bir de bu şey var. Zoo diye bir tane dizi seyretmeye başladım.
Onu ben şöyle bir
sen söylemiştin bana. O da oradaki mantık da güzel. Hayvanlar insanlara isyan ediyorlar. Diyorlar yeter lan artık diyorlar. Hakimiyeti bize ele alalım bakalım falan. Bak güzel konular bunlar yani. Öyle değil mi?
Ya ne geliyorsa. Bak robot bu makineler, yapay zekalar da ele geçirseler. Kim ele geçirirse geçirsin medeniyeti. Veya işte insanlığı yok edip düzeni ele geçirsin. Nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Hep bu ana makinenin veya işte ana karakterin yanındaki yancılardan kaynaklanıyor.
Tabii. Onlar hakikaten öyledir ya.
Yani normalde de şu anda da öyledir. Patronun böyle mesela yancıları vardır. Yani
büyük adamların hep yancıları olur abi. Hep ikinci adam. Wise guy diyorlar ya onlara. Hep wise guy'lar vardır abi. Ama o wise guy öbüründen tehlikelidir ha.
Tabii.
O en tehlikeli adam odur aslında. İkinci
İşten
yancı.
İşten sarpa ve sardı mı da hemen kaçar o zaten.
Tabii ya.
Ciketi alır kaçar. Patronu bırakır milletle veya baş başa.
Yancı varmış ya senin. Arkadaşın sana espri yapmış, hıyar gelmiş, kafaya vurmuş şeyi.
He.
Ya vallahi iyi ki ben yoktum orada yani. Yancı abi, işte yancı psikolojisi de çok acayiptir ya. Yancı bir zaman sonra şey yapıyor, biliyorsun. O esas adamın yetkilerine sahip olduğunu falan düşünüp ona göre davranmaya başlıyor. Daha fazla ezmeye başlıyor.
O, tabii canım. Kendi pozisyonunu korumak için her zaman için öyledir zaten.
Hep öyledir. Ve o yancıların çoğunun şeyi vardır. Şöyle bir olayı vardır. Mesela hani onlar kaos çıkartırlar. Kendi şeyini, çözümünü kendi bildiği kaos çıkartırlar. O kaosu kendileri çözüp daha da kahraman olurlar falan. Ama sorsam hiçbiri birinci adamla oynamaz onların. Sor abi. Hepsine sor. Ya usta senin amacın nedir? İşte... Mesela hani kendi yancına soracağım mesela. Diyeceksin senin amacın nedir?
Kariyer planın nedir?
Ha nedir yani falan de. İşte sen benim yerime mi geçmek istiyorsun? Yok ya öyle bir şey yok falan der onlar. Yancılar çok acayiptir abi. Çok severim kendilerini. Böyle şamarlamaktan da acayip bir haz duyuyorum yani. Oo, şahanedir onlar. Benim de başıma geldi öyle çalıştığım
ya şey. Ya illa ki herkesin yani, herkesin mutlaka vardır. Ha bu arada tabii dinleyenlerde belki yancı da vardır.
Ha vardır belki, ne bileyim abi.
Kraldan, ya, kraldan illa, çok kralcı.
İlla birisinin yancısı vardır, mutlaka vardır ya.
Patron mesela şey yapar işte, birisiyle konuşur, adamı ikna etmeye çalışıyordur. Yancı hemen yandan atlar. Tamam ya, ne konuşuyorsun, bırak kapat, tamam işte. Bırak ha. Bırak uzatma, ne ona şey mi yapıyorsun ya?
Tabii. Vardır bırak. Vardır, öyle öyle adamlar vardır abi.
İyi, George Duke'den Türkçesini söyledim, 411 şarkısını
dinliyor. 411, 411.
For Eleven şarkısını dinliyoruz George Duke'den.
Do you want any more? I gotta tell you.
Radyo Karavan'da ihtiyar heyeti devam etmektedir. Ümit.
Edüyü demiyorsun.
Edüyü.
Edüyü.
Dilim dönmüyor.
Edüyü.
Ümit. Var ya böyle tav olduğum kızlar var ya.
Ha. Ne gibi?
İnsanlıkla yaklaşıyorsun. Ha. Ondan sonra geliyor diyor ki veya duyuyorsun ki bir yerden ulan herif bize yazıyor.
Şey işte abi o. Yine davranış bilimlerine giriş dersindeyiz abi. Ya o işte şeydir be abi. Bana göre gereksiz özgüven abi. Ya o öyle özgüvenler var.
Çok... Gereksiz özgüven mi yoksa onun bilinç altında yatan mı?
Ya yok bence gereksiz özgüvenden kaynaklanıyor abi o. Artık kendini ne gibi bir noktaya koyduysa o. O hakikaten var ya. Ben de çok karşılaştığım durumlardan bir tanesidir o. Böyle insan ne yapacağını, nasıl davranacağını falan şaşırır abi. Öyle durumlar sen de yaşamışsındır, ben de yaşadım öyle şeyler. Onun için şey yapmam abi, böyle ilk tanıştığım hatunun böyle gözünün içine bakarak konuşmam abi. O sanki orada yokmuş gibi falan konuşurum. Çünkü hakikaten %80 öyle bir durum yaratıyor insanlara. Hani lan bana yazıyor mudur acaba falan filan. Ne yazacağım kardeşim sana? Sen ilk defa görüyorum seni. Nereden yazacağım yani? Bu çok çok...
Niye yazacağım?
Çok çok tehlikeli bir şey abi ya. Herkes işte kaldırdı geziyormuş gibi falan bir imaj oluşuyor abi o zaman yani. Öyle bir şey değil abi. Öyle adamlar... Hani öyle olmayan adamlar da var. Bizim gibi. Hayatımız çok şükür yani bir rayda gidiyor bir şekilde. Ona buna saldıracak hali yok her insanın. Her erkek mutlaka işte benden faydalanmaya çalışıyor falan diye bu mantık olur mu abi? Öyle bir şey olabilir mi yani?
Ya bunun Türk zihniyeti açıklaması. Kuyruk sallıyor.
Ya aman canım ben hiç sevmediğim laflardan bir tanesidir yani o zaten. Sen de sevmezsin bilirim. Ama yani öbür türlüsü de çok fena abi. Ya hani karşındaki adamı cinsiyetsiz olarak görmek çok zor bir şey midir ya? Ben bunu çok merak ediyorum ya. Ya illa böyle bir hani ulan hemen ulan dur şunu manita yapalım falan filan diye mi düşünmek gerekiyor abi? Öyle mi olması gerekiyor acaba? Biz de mi öyle yapsak lan acaba?
Ya öyle bir şey yani o çok saçma bir şey zaten. Yani niye saçma dersen ya bir insan bir insana yazabilir. Tamam.
Evet.
Yazabilir.
Ama onu anlıyorsun zaten.
Hayır sen. Bunu İki türlü şekli var bence. Birincisi yani direkt yazarsın. Yani skor yapayım. Tamam mı? Bu zaten belli, çok belli ve hani belli olan bir şekildir. Yani evet. Ama hani yazacak yani ciddi anlamda da yazacaksan önce tanımaya çalışırsın bir insanı.
Öyle bir de bunu, tabii,
bir,
tabii.
De bu, bir de bu dertten kurtulması var çünkü sonra.
Tabii abi. Ya çok doğru abi yani hani abi
niye zaten?
İnsanlar yani? Kendilerinde davranış bozukluğu olduğunu kabul etmiyorlar. Sen de etmezsin, ben de etmem abi. Böyle bir hikaye var abi şeyde. Hani toplum yaşamında böyle bir durum var. Kimse kendinde davranış bozukluğu olduğunu kabul etmiyor. Yine işte bak yine mevzular hep aynı yerde dönüyoruz aslında. Farkında mısın abi? Hep haklılık mevzusuna geliyoruz. Hep ben haklıyım mevzusuna geliyoruz. Hep ben haklıyım. Herkes haklıya geliyoruz abi. Ama öyle değiliz. Maalesef öyle değiliz abi. Hep haklı olsaydık dünya böyle bir yer olmazdı zaten. Hepimiz her dakika haklı olsaydık dünya bu şekilde bir dünya olmazdı abi. Hani demin bahsettiğimiz sistemler o zaman işte devletin vatandaşı ezmesi, işte kapitalist sistemin işte hep fakirleri daha da fakirleştirmesi üstüne bir sistem olmazdı abi. Herkes haklı olsaydı onlar olmazdı. Hep haklıyız abi. Biz hep haklıyız. Hep benim düşündüğüm doğrudur abi. Ben öyle hissettim. Öyleydi galiba. Öyle değildi kardeşim işte. Ulan ben erkek lisesinde okuyordum abi. 3000 tane herifin bir arada olduğu bir lisede okuyordum abi. 3000 kişi bir arada okuyorduk. Askerlik şubesi değil, garnizon gibi bir okuldu kardeşim benim okuduğum okul. Ben lise son sınıfta işte bu üniversite kursuna gittim işte. Bebekteydi. O Bebek'te otobüs durağının arkasında kocaman bir bina vardır ya abi. Böyle köşk gibi bir şeydir o. Orası o zaman bir dershanenin şubesiydi. Abi benim sınıfımda tabii işte hani genciz ya hepimiz. İşte lise son sınıf öğrencisiyiz falan abi. Orada böyle bir grup olduk. Fakat o grup enteresan bir grup oldu. 8 tane kız vardı, 2 tane erkektik biz abi. O grubun içinde. Abi o 8 tane kızın hiçbir tanesi benim manitam değildi abi. Hepsi arkadaşımdı. Hatta bazı hafta sonları böyle toplu halde sinemaya gitme durumları yapardık. İşte kurstan çıkınca Osman Bey işte site sinemasına, kente bilmem nereye sinemaya gidilirdi falan. Kızlar manitalarını getirirlerdi. Hani manitası olanlar manitalarını getirirlerdi abi. Onlarla beraber şeye giderdik.
Sen not veriyor muydun manitalara?
Bizim de manita vardı. Biz de kendi manitamızı alıp gidiyorduk falan. Ve o 8 tane kızın hiçbir tanesi manitamız falan değildi abi. Hani kadın erkek arkadaşlığı diye bir şey vardır abi. Bu mutlaka vardır.
İstedin mi hiç peki manitan olmasını herhangi bir tanesi?
Yok istemedim abi. Onlara o şekilde bakmadım ki. Yani çünkü benim kendi manitam vardı zaten o zaman. O da bir kız lisesinde okuyan bir kızdı. O 8 tane kızın tamamı da İstanbul Kız Lisesi'nde okuyorlardı zaten. Onlar da kız lisesinin öğrencileriydi. Bak ben erkek lisesinde okuyan bir adamdım. Kızlar kız lisesinde okuyordu ve aramızda manitacılık ilişkisi olmuyordu abi. Demek ki olabiliyormuş abi böyle şeyler. Kimse kimseye yani her şekilde lan ha karıyı gördük anasını veyahut da dur herifi gördük bir yazayım şuna falan diye yaklaşmıyor demek ki. Böyle örnekler de olabiliyor.
Ya şimdi kız lisesinde okuyor herhalde. Şöyle bir şey var bilmiyorum. Ben Karma'da okudum. Erkek lisesindekilerin birbirleriyle çekişeceği bir kadın yok ortada veya bir kız yok ortada. Veya kızların da birbirleriyle çekişebileceği bir erkek yok ortada. Okuma yani lisede veya işte ortaokulda o dönem okuduğun okul neyse işte. Öyle olunca belki biraz daha kişilikler daha iyi oturabiliyor.
Ya ben hani o şekilde sınırlamıyorum hikayeye ve yani öyle olduğunu da çok tahmin etmiyorum. Hep böyle manitacılık üstünden değerlendirme bu son dönemlerde çıktı abi. Bu libido yüksekliği, kendine gereksiz özgüvenler falan bu son zamanlarda çıktı abi. Bence öyle oldu. Ya şu son 20 senede falan olmuştur bence bu işler. Acayip özgüven patlamaları var ya herifler. Erkekler de öyle abi. Çok çok acayipler yani herifler. Herif yani abi o böyle osuruktan kıyafeti üstüne giyince falan ondan sonra işte götünün altına da bir tane şirket arabası çekince falan böyle şekiller mekiller oluyor abi. Bir şeyler oluyor yani.
Ya adam şirket
yani ben her manitayı bağlarım hesabı falan yapıyor herhalde. Ne bileyim abi bilmiyorum kum torbası mı taksak gezerken ne yapsak onu bilemiyorum ben.
Hep hormonlu gıdalarda.
Abi bence öyle, hakikaten öyle. Bak orada bir bilimsel araştırma yapılsa belki böyle bir şey çıkabilir ha. Bu yüksek hormon hikayesi
libidoyu
arttırıyor olabilir. Ben eminim yani.
Testosteron salgısını arttırır.
Olabilir abi işte östrojeni kadında arttırır, erkekte testosteronu arttırır falan. Böyle hikayeler oluyor olabilir. Yani hep böyle bir faydacılık ve manitacılık üstünden bir değerlendirme abi.
İkimiz hep böyle kalalım Ümit. Hep el ele dolaşabilelim.
Oldu canım. Öyle dostane, öyle yapalım.
Dostane bir şekilde.
Adam, biz zaten geberdik gittik.
Ya bu dostane lafı da bana şeyi hatırlatır Ümit. Şimdi gemilerde bir tane kitap vardır. Denizde canlı kalma kitabı. Şimdi bu kitabın içinde de işte gemi terk ettiğin gemiyi de işte bu can salları vardır. Kendinden şişer. Üstü işte çadırlıdır falan. İşte bunun içinde oturma düzeni. Nasıl oturursun? İşte diyor ki aynen şunu yazmış. İşte can salında dostane bir şekilde oturun.
Ha, onu tercüme eden adamın resmi, Allah belasını versin.
Resmi onu, de şöyle.
Friendly mi acaba? Şimdi, oradan mı çevirmiş?
Resmi de şöyle. İşte yuvarlak bir evet. Sal bu. Herkes oturuyor. Sen benim ayağımın üstüne oturuyorsun. Hani ayaklar sıcak olsun. Ayakkabı yok çünkü içeride. Hani götünle benim ayaklarım var. Parmakları oynatmayacağım ben sen oturunca.
Ha dostane o. Ha, bak güzel bir şey. Şahaneymiş o. Tabii orada vallahi papazlık çıkar ondan sonra. Kaç gün şeydesin abi. Okyanustasın yani. Seni gemi bulana kadar.
Dostane olacaksın.
Isıt lan parmakları.
Gene soğuk.
Gene soğuk.
Ya bu şeyi söyleyeyim. Son olarak herhalde bitiriyoruz yavaş yavaş. Bu Hitting the Apex diye bir film var. Bir motosiklet belgeseli gibi görünüyor. Bu Brad Pitt'in falan işte yapımcılığını falan yaptığı bir film bu. Aslında bir belgesel. Hani ben motosikletçi olduğum için ilgimi çekti de seyrettim. Fakat seyrederken filmi hadisenin aslında motorla değil de tamamen insanla alakalı olduğunu fark ettim. Bunu tavsiye ederim. İnsanlar boş vakitleri olursa seyretsinler mutlaka. Yani bu 20'li yaşlardaki, 20'lerinin başındaki çocuklar bu motosiklet yarışçıları. Ve bunlar 3 yaşından, 4 yaşından beri yarış, motosiklet yarışçılığına eğitilmiş herifler. Ondan sonra işte bunların şeyleri, hırsları, ondan sonra yetenekleri, işte bir tanesi ölüyor. Meşhur Marco Simoncelli vardı. O çocuk öldü. Falan filan bunun üstüne böyle hayata dair bir filmdir. Bir belgeseldir daha doğrusu. Bunu tavsiye ederim seyretmelerini.
Bunlar hep baba oğul falan mıydı bu filmdekiler?
Abi işte orada Valentino Rossi'nin babası Graziano Rossi var. İşte o anlatıyor. İşte
Jorge Lorenzo var işte.
Jorge Lorenzo'nun da babası da var orada. İşte anlatıyor. Ya bu ağırlıklı olarak İspanyol çocuklar var şu anda. Yani işte 90'ların ortalarında İtalyanlar bu işin hakimiydi. Şimdi İspanyollar daha çok çıkıyor. İşte abi şey vardı orada, bak onu söyleyecektim ben. Aslında bu konuya başlarken. Abi bu Valentino Rossi denen 9 defa dünya şampiyonu bir adamdır bu. 36 yaşında falandır. Bunun İtalya'da yaşadığı Tavuglia diye bir kasaba var abi. Tavuglia kasabanın ismi. Yani lokal bir herif bu aslında orada. Abi bu kasabanın bir kafesi var. Ve insanlar Rossi'nin 46 numaralı tişörtlerini giyerek, her yaştan insandan bahsediyor. Motosiklet meraklısı değil bunlar. Ev kadını var aralarında, kilisenin papazı var. Abi kilisenin papazları var, iki tane adamlar çok yaşlı, böyle 90'larda falanlar. Valentino Rossi'nin galibiyetlerinden sonra kilisenin çanını çalıyor abi herifler. Sen şimdi bizde böyle bir şey düşünebiliyor musun abi? Bu mahallede mesela işte herif şeye çıkıp caminin minberinden işte Şafak birinci oldu falan dediğini düşünsen abi. Herif hemen yaka paça içeri atarlar, işinden falan olur yani.
Ama Valentino Rossi de sevimli çocuk yani.
Tabi o şu anda şey abi, yani o sporu itici gücü abi herif. Herif hem sempatik, hem çok akıllı. Ondan sonra hem yetenekli. 9 defa dünya şampiyonu abi. 9 defa dünya şampiyonu falan. Bir defa dünya şampiyonluğuna 40 takla atan adam var yani. Ya orada hayata dair bir sürü şey var.
Adam 250 yarışa girmiş, 105 tanesini kazanmış.
Enteresan hikayeler var. Mesela işte Jorge Lorenzo'nun antrenmanlar sırasında bir kaza yapması, kazada köprücük kemiğini kırması, hemen Barcelona'ya götürüp ameliyat ediyorlar ve işte 12 saat, 24 saat içinde yarışa hazırlıyorlar herifi, yarışa katılıyor herif. Dördüncü mü, üçüncü mü ne oluyor falan filan, yani böyle hikaye, hayat hikayeleri var orada. Yani motosiklet şeyin teması üstünden giden insana dair hikayeler var orada. O güzel bir film. Tavsiye ediyorum seyretmek için. Şey böyle sakin bir ortamda iyi olabilir.
O zaman bu haftaki programı kapatıyoruz.
Kapatalım.
Son olarak da Michael Walden'dan Tribute to Michael Jackson'ı mı dinledin?
Neydi? Abi o MJJ parçanın ismi işte, veya Michael. Bu Narada Michael Walden şey zaten. Davulcu işte Michael Jackson konserlerinde falan da davul çalmış bir herif. Ondan sonra iyi bir davulcudur. İşte caz, maz, pop, mop davulcusu. Ondan sonra işte Michael Jackson'a böyle bir parça yapmış ve Michael'ın parçaları temasında falan bir parça. Eğlenceli, güzeldir yani. Dinlemenizi tavsiye ederim efendim. Efendim.
Cümleten iyi akşamlar.
İyi akşamlar diliyoruz herkese.
No, never can say goodbye. No.